Evet, ben Neşe Berber, sevgili Beşiktaş dinleyicileri ve şu anda konuğum sporun çok önemli bir ismi Rıza Çalınbay desem herhalde yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Hoş geldiniz. Şöyle mikrofonumuza da biraz yakın durursak sesimiz daha net gidecek diye düşünüyorum. Evet, nasılsınız diye başlayayım şöyle bir. Hoş geldiniz stüdyomuza.
Yani bizim hayatımız biliyorsunuz haftalık. Eğer iyi bir maç çıkarmışsak, galip gelmişse veya istediğim bir şekilde bitmişse iyi diyoruz. Yoksa tabii ki öbür türlü de iyi olması gerekiyor. Normalde bu bir spor. Yani iyi günümüz oluyor, kötü günümüz oluyor. Ama galip gelirsek tabii daha iyi oluyoruz ama Allah'a şükür iyiyiz yani.
Evet, şimdi tabii ki Rıza Çalınbay ismini duydukları zaman hiç size anlatmaya gerek kalmıyor. Türkiye'de hatta birçok yerde sizi bilen, tanıyan evet. Ve fanatikleriniz var yani gerçekten öyle bir isimsiniz. Dolayısıyla sporla ilgili özellikle de futbolla ilgili konuşmak gerektiğinde ilk akla gelen isimlerden birisiniz. Son günlerde spor çok hareketli geçiyor. Özellikle futbol alanında yaşanan olaylar çok hareketli. Oralardan birazcık bahsedeceğiz ama şimdi sizin yaşadığınız en son zamanlarda bir futbol maçı Türkiye spor tarihine damgasını vurdu. Biliyorsunuz Deniz Çoban'ın istifasıyla sonuçlandı. Evet. Onu tabii sizi bulmuşken onu konuşmadan hani geçmeyeceğim.
Her şeyi konuşabiliriz.
Değil mi? Evet. Aslında oraya gelmeden evvel biraz böyle siz şu anda Beşiktaş Radyo'dasınız. Beşiktaş'ın da eski bir futbolcususunuz. Beşiktaş sizin için özel biliyorum. Neler söylemek istersiniz?
Beşiktaş değil mi?
Evet, genel yani.
Şimdi benim şöyle özetim. Ben hayat en çok istediğim şeylerden bir tanesi futbolcu olmaktı. Tabii futbolcu olurken de en büyük özlemim Beşiktaş takımında oynamaktı. Ben Beşiktaş takımının genç takımında oynadım. Arkasından A takıma geçtim. Ve 20 sene Beşiktaş'ta futbol oynadım. Başka hiçbir takım forması giymedim.
Bu çok büyük bir özellik evet, aslında baktığınızda.
Çok şampiyonluklar yaşadım. En çok formasını giyen oyuncu oldum. Yani onun için Beşiktaş benim için ayrı bir yer. Yani ayrı bir şey. İnönü Stadı benim için çok ayrı bir yer. Yani ben Beşiktaşlıyım. Hiçbir zaman da gizlemedim, etmedim.
Değil mi?
Beşiktaşlılığımdan da gurur duydum. Yıllarca şerefle de Beşiktaş formasını taşıdım. Onun için benim için yani futbola doğduğum, büyüdüğüm bir yer. Bende her şey çok çok anlamlıdır. Onun için de Beşiktaş'ın yeri her zaman bende başka tabii ki.
Evet, Beşiktaşlılar da sizi gerçekten başka bir yere koymuş zaten. Bu da her gün belli oluyor.
Sağ olsun. Biz onlarla çok güzel günler yaşadık taraftarlarımızla. Genelde iyi günler yaşadık. Ama o zaman tabii ki kötü günlerimiz de olacak. Futbolun içinde olan şeyler. Ama bir aile gibiydik. Şimdiki gibi değildi. O zaman daha güzeldi, daha amatörceydim. Böyle daha çok böyle sahiplenirlerdi takımlarına, her şeylerine. Şimdi de öyle tabii ki ama o zaman tabii ki bu şartların hiç iletişim açısından baktığından bu şartların hiçbir tanesi yoktu.
Değil mi?
İnternetinden tutun da telefonuna kadar yani evet. Hepsi yavaş yavaş geldi.
Sizin futbol oynadığınız tabii. Dönemlerde değil mi
yani,
özellikle
evet.
O?
Yani onun için de şimdi tabii ki daha güzel, daha ulaşımları daha rahat, rahatlıkla takımına göre biliyor, ulaşabiliyor. Bakın radyosu bile var Beşiktaş'ın. Yani
evet, aynen.
O zaman yokluklar.
Hatta görüntümüz bile var şu
tabii,
anda.
Tabii yokluklar içinde bir sıkıntılar içinde yaşanan bir şeydi Beşiktaş. Biz Şeref Stadı'nda doğduk, büyüdük yani orada yetiştik.
Şeref Stadı sizin için anlamlı değil mi o,
tabii,
o açıdan?
Tabii tabii. O Şeref Stadı Beşiktaşlı olan herkes için anlamlıdır. Çünkü Şeref Stadı'nda bir tarih yatıyordur.
Evet.
Ben oranın bir otel olmasına gerçekten çok üzüldüm. Çünkü çok güzel bir yer.
Evet.
Çok orasının ne bileyim daha güzel bir şekilde değerlendirilebilirdi. Yani turistik açıdan, evet. Her açıdan. Ama otel de güzel, yakıştı. Özellikle de saray bölümü olsun yakıştı. Ama yani yıllarca Beşiktaş kulübü orada kalmış. Ben isterdim oranın Beşiktaş'ın malı olmasını veyahut da Beşiktaş'ın üstüne olmasını isterdim. Ama olmadı. Ama bizim orada gerçekten mükemmel günlerimiz geçti. Futbola başladığımız, bıraktığımız yer yani.
Evet, tabii Beşiktaş'ta olanlar için şimdiki şu anda yapımı devam eden saha, orası da çok önemli, stat da çok önemli. Yani hatta orayla ilgili çok şey söylüyorlar. Yani bizim kendi stadımızın açıldığı gün bizim için anlamlı olacak. Yani
doğru.
Siz de orada da futbol oynadınız.
Şimdi İnönü Stadı eğer yapılsaydı, hazır hale gelseydi, Beşiktaş takımının şu anda belki daha fazla puanı olacaktı. Daha başarılı olacaklardı. Hı hı. Çünkü Beşiktaş taraftarıyla Beşiktaş'ın bütünleşmesi çok farklıdır.
Değil mi?
Biz oynarken çok böyle kritik maçlarımızı taraftarlarımızın sayesinde aldığımız bir sürü maçlarımız öyle olmuştur. Mi? Tabii ki. Taraftar ve futbolcu sahada bütünleştiği zaman her şeyi, zorlukları aşabilirsiniz yani.
Nasıl bir bütünleşme? Nasıl oluyor?
Yani şimdi şöyle, eğer çok iyi bir hava yakalıyorsan ve takımın bir kere stadın doluyor, taraftarın geliyor. Beşiktaş taraftarı bambaşkadır. Yani bizim böyle tüylerimizin diken diken olduğu maçlar oynadık biz. Taraftarımızla beraber çok böyle kritik maçlar oynadık. Hı hı. Onların o coşkusu, maça çıkarken verdiği destek bizim için müthiş. Ve gelen takımlar için de o kadar da zor bir ortam oluyordu. Ve şimdi bu stat yenilenip açıldığı zaman bana göre Beşiktaş'ın gücüne güç katacak. Her açıdan, yani hem maddi açıdan olsun hem başarı açısından olsun, Beşiktaş'ın öyle bir stada çok ihtiyacı var.
Daha güçlü hissedecek belki değil kesinlikle mi Beşiktaş yani. Kendini tabii, kendi tabii. Evinde daha konforlu bir şekilde
İnşallah oynayacak. Bence oralarda çok güzel günler yaşayacak Beşiktaş kulübü.
Evet, Beşiktaş'ın sizin futbol oynadığınız dönemle şimdiki dönem arasında yani böyle baktığınız zaman siz tabii şimdi en böyle göze çarpan farklılığı ne olabilir?
Yani şimdi şöyle, bizim dönemimizde bizim en çok başarılı olduğumuz dönemde çoğumuz altyapıdan geldik. Hı hı. Ve bizdeki şey, saha içinde başarılı olduğumuz kadar biz saha dışında da çok iyi arkadaştık çoğumuz yani. Hı hı. Tabii ki herkes birbiriyle uyum içinde yaşamak zorunda değil ama bir yere geldiğimizde takım, olay takımsa bir anda bütünleşen bir takımlık biz. Ve sahada herkes varını yoğunu ortaya koyardı. Evet, çok başarılı günler yaşadık beraber olduğumuz zaman. Bizdeki arkadaşlık üst seviyeydi, değildi. Hemen hemen hepimiz aynı yaşlardaydık. Ve bizim takımdaki en önemli şey, fazla transfer yapmazdık. En fazla bir iki tane oyuncu alırdık. Öyle yolumuza devam ederdik. Çok güzel bir istikrar yakalamıştık. Şu andaki şey o. Ama şimdiki baktığınızda o zamanki maddi güçle şimdiki maddi güç çok farklı. Şimdi daha kuvvetli ve bütün kulüplerin geliri daha fazla arttı.
Reklam gelirleri.
Tabii ama onu işte iyi şekilde değerlendirmek gerekiyor. Bir de altyapı en önemli şey. Beşiktaş takımının kesinlikle altyapıya çok önem vermesi gerekiyor.
Eksik mi sizce şu anda?
Ben bir tek Beşiktaş değil, her kulüp eksik. Her kulüp eksik.
Neden bunu güçlendirmiyorlar? Evet, Türk futbolunda altyapı sorunu gerçekten.
Ama o yönetime bağlı. Yani yöneticinin kafa yapısına bağlı. Oraya vereceği öneme bağlı.
Evet.
Ya ben olsam yönetici veyahut da başkan, kesinlikle altyapıya çok güzel bir bütçe ayırırım ama altyapıyı çok düzenli bir hale getiririm ve iyi oyuncular yetiştiririm oradan. Çok çok iyi oyuncular yetiştiririm.
Değil mi? Genç
oyuncular. Tabii ama bir oyuncular illa Beşiktaş'tan yetişecek diye bir şey yok.
Tabii.
Türkiye'nin her yerinden, hatta yurt dışından genç yetenekli oyuncuları bulup orada oynatıp sonra takıma kazandırırız. Beşiktaş da bunu bence rahatlıkla yapabilecek kapasiteye sahip yani.
Şimdi artık Kasımpaşa Spor'u siz çalıştırıyorsunuz. Evet. Orada nasıl gidiyor işler? Bu hafta yenildiniz galiba.
Oluyor ya. Belki de en iyi oynadığınız maçlardan birini
kaybettik. Mı çağırdık sizi?
Önemli değil. Bizim işte dediğin gibi bizim böyle şeylere alışık olmamız gerekiyor. İnsanların, insanlar yaşıyor, doğuyor, yaşıyor ve ölüyor. Bu bir gerçek. Ve bu hayat boyunca da hep iyi gitmiyor. Bazen hasta oluyorsun, bazen değil üzülüyorsun, mi? Bazen sıkıntı oluyor, bazen yakınını kaybediyorsun.
Bazen üzüleceğiz.
Ya bu böyle, bu hayat böyle geçiyor. Bizim futbol hayatımız da öyle. Yani bazen üzülüyorsun, bazen beraber, bazen seviniyorsun.
Evet.
Bazen işte biz Ertuğrul Hoca ile oynadık bu hafta. Hı-hı. Ondan önce Sergen Hoca ile oynadık. Sergen'i yendik, Ertuğrul Hoca'ya yenildik. Şimdi Ertuğrul Hoca seviniyor, biz üzülüyoruz. Sergen üzülüyor, biz seviniyoruz. Yani bunların hepsi futbolun içinde yaşanan şeyler. Dediğim gibi bir hayata benziyor burası da. Evet. Bunlara alışacağız. Böyle yaşayacağız. Bunun başka bir yolu yok.
Aynen.
Bizim mesleğimiz, işimiz bu. Sergen'de, onun için de benim için yok. Kötü bir gün değil. Bir sorun yok yani.
Sergen de bu hafta istifa etti biliyorsunuz.
Bence bu da o bizim futbolun bir parçasından birisi. Evet. Bu bir gerçek. Yani başarısız gittiğiniz zaman mutlaka futbolcu gönderilmiyor. Önce antrenör gönderiliyor.
Evet, o neden öyle oluyor mesela?
O öyle işte yani.
Siz bir teknik adamsınız şimdi artık. Yani futbolun içindesiniz. Nasıl görüyorsunuz onu? Neden? Mesela şeyde de var. Şu anda Fenerbahçe'nin başındaki teknik adamına da aynı tepkiler çok fazla. Ne oluyor? Neden öyle oluyor acaba?
Şimdi takım başarısız olduğu zaman veyahut oyuncular başarısız olduğu zaman orada yeni bir hava yaratmak için ya yönetim arkasında duracak hocanın, antrenörün, ya da antrenör bırakacak başarısız olduğu zaman. Çünkü ya bizim anlamadığımız şey, bizim yapacağımız bir şey yok. Yani 11 kişiyi sahaya bir sürdüğümüz zaman artık her şey onlara kalıyor.
Evet.
Yani bizim fazla bir şey yok. Biz sadece onlara destek veriyoruz. Biz evet. onlara biraz taktik veriyoruz. Biz onların yanlışlarını söylüyoruz. Ama istediğiniz kadar söyleyin. Maalesef bazen futbolcu istediğini yapamıyor. İstediğiniz olmuyor. Mağlup oluyorsunuz. Ya yani bunu direkt teknik direktörü suçlamak yanlış.
İşte ama, ben onu sormak
istedim. Ama şimdi futbolcuları gönderemediğinize göre, yeni bir hava yaratıyor. Yönetimde kendi istifa etmeyeceğine göre.
Değil mi?
O zaman yeni bir hava yaratmak için ne diyorlar? Bir teknik direktör değiştirelim diyorlar. O kısa sürede olsa bazen başarılı oluyor. Hı hı. Ama tabii ki teknik direktörü sezon başı çok iyi analiz edip, çok iyi araştırıp almak lazım ve onunla devam etmek gerekiyor.
Değişmesi takım için bazen zor olabiliyor değil mi?
Sürekli onun hem iyi tarafı var hem kötü tarafı var. Bazen kötü gidersin, yeni bir teknik direktör gelir, şansı çok olur, yardım eder, bir anda bir yeni bir hava yakalayabilirsin. Veyahut da tam tersi olur, bu sefer daha da batarsın. Onun için o riskli işler yani. Onun için sezon başından almak gerekiyor. Yani.
Fenerbahçe'nin teknik direktörü için mesela sizin fikriniz şimdi var mı? Ben merak ediyorum. Çünkü
Fenerbahçe'nin teknik direktörünün işi çok zor. Hı-hı. Çünkü çok iyi bir kadro yapmış. Hı-hı. Çok oyuncuya sahipler. Üst düzey oyunculara sahipler. Ne kadar fazla olursa bana göre o kadar zararlı. Öyle. Şu anda Fenerbahçe'nin işi o yüzden çok zor. Hangi birini oynatmasa, takım biraz kötü olsa bunu iyi oynamıyor diyecekler. Onu oynatsa o niye oynamıyor diyecekler. Bunların hep böyle yaşanacak. Fener'in işi gerçekten zor. Tek şey Fener inşallah Avrupa kupalarından elenmez. Elenirse esas problemler o zaman öyle başlayacak.
Ya bir şey çok gündemde. Ben çünkü hafta sonu bir de spor programı yaptığım için orada biz çok tartışıyoruz bunu. Özellikle son zamanlarda Pereira ile şeyin Van Persie arasında yaşanan bir sıkıntı olduğu söyleniyor. Bu gerçekten yani ben de iddia ediyorum. Diyorum ki teknik adam ne derse o olmalı bana göre.
Şimdi bakın.
Sizce ne olmalı? Yani futbolcu...
Şimdi futbolcuyla teknik direktörün öyle bir şey olması mümkün değil.
Değil mi? Nasıl oluyor yani o zaman? Değil.
Bir basının yaptığı şeydir onlar.
Ha, öyle
basına
mi?
Malzeme o işler. Ha. Şöyle hiçbir teknik direktör kendine yarayan bir adamı kenarda oturtmaz.
Ha, bak bu
çok... Adamın ya taktiği vardır ya da öbür arkadaşı ondan daha iyidir. Şimdi adam o hakkını Fernando ile kullanıyor. O Van Persie'nde oturacak. Sonra girdiği zaman iş yapacak.
Peki neden buna çok bozulduğu söyleniyor?
Bozulmuyor. İşte Van Persie diyor ki yedek oturur mu diyor basın.
He, anladım.
Alınmış. Oturacak
o
tabii.
O da
evet. Nani yedek oturacak, iyi değilse oturacak, iyiyse oynasın.
Kimse kim diyorsunuz yani?
Şimdi biz de formayı biz asarız bir yere. Hı-hı. Asılı durur. Kim iyiyse alır formayı giyer. Bu kadar basit yani.
Net.
Net ama Fener'in işi çok zor. Antrenörün işi de çok zor. Çünkü çok üst düzey oyuncu transfer ettiler. Değil hangisi mi? Yedek otursa hepsinde problem
sorun
çıkıyor.
Sorun çıkıyor değil mi? Evet. Yani o kadar yıldız bir arada olunca.
Çıkacak. Buradaki şey yönetim dik duracak. Teknik direktör dik duracak. Kim iyisi onu oynatacak. O zaman Fenerbahçe bana göre diğer takımlara göre çok avantajlı bir kadroya sahip yani.
Değil mi? Dün akşam Beşiktaş'ın maçı vardı mesela. Evet. 5-1 yendi Antalya Spor'u. Çok onunla ilgili fikrinizi merak ediyorum.
Beşiktaş çok iyi bir hava yakaladı.
Değil mi?
En önemli şey bu. Çok iyi bir hava yakaladı. Ve herkes istekli, arzulu. Zaten Beşiktaş'ın bu sene şampiyon olması lazım. Yani
olur gibi gözüküyor değil mi?
Bence daha erken. Çok erken.
Çok erken.
Çok erken. Onun için ne bu tempoyu istikrarı sonuna kadar devam ettirmesi gerekiyor. Her takımın nasıl iyi günleri varsa bazen kötü günleri de olacak. Yani Beşiktaş takımı da belki ileride takılacak. Bu sefer Galatasaray gelecek. Lig uzun bir maraton.
Değil mi?
İyi bir istikrar yakalamak gerekiyor ama Beşiktaş şu anda çok iyi bir hava yakaladı. Bir de bu maçın berabere bitmesi onlar için bir hırs oluyor. Yani bir gün önce onların maç oynaması.
Evet.
İstediği şekilde bitmesi o zaman önüne bir hedef koyuyor Beşiktaş'ın. Hı hı. Bu hedefi yakalarsan 4 puan öne geçiyorsun. Büyük bir avantaj yakalıyor. Değil mi? Onun için onun da hırsı vardı. Taraftar çoktu.
Evet.
Güzel bir statta oynandı. Yani atmosfer olarak, hı hı. zemin olarak değil. Hı hı. Onun için de bu da avantajını iyi değerlendirdi Beşiktaş'ta.
Ve 5 tane golünü attı. Evet. Orada özellikle Necip çok öne çıktı gördüğümüz kadarıyla. Bayağı bir şey iyi olduğu söyleniyor. Peki siz Kasımpaşa'da ne gibi şeyler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor
şimdi
takımla?
Şimdi Kasımpaşa
yeni daha sizinle değil mi?
Ya ben daha yeniyim orada. Hı-hı. Kasımpaşa bir kere şu anda bana göre Türkiye'de en iyi tesise sahip bir takım.
O önemli bir şey.
Çok iyi. Belki Türkiye, belki Avrupa'da da öyle bir tesis yok.
Öyle mi?
Ama tabii ki büyük takımlar gibi.
Bu bir
gibi,
artı.
Tabii büyük takımlar gibi Fener, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon gibi şu anda şampiyonluğu oynamıyoruz. Hı-hı. Zaten bizim için bu sene bir geçiş senesi. Evet. Kadroyu oturtma senesi. Ama önümüzdeki yıllar mutlaka yukarı oynayacak bir takım olacağız yani.
Bu kadar kısa ve öz üzüyor.
Evet evet, bizim çünkü bizimki şirket takımı gibi, yani bizde öyle çok yönetici, basın hiç olmaz. Mesela bizi hiçbir basın yazmaz.
Neden gibi. Öyle?
Biz çünkü bizim Habertürk'ün sahibi bizim başkanımız, kulübün de sahibi. O yüzden de bir tek Habertürk yazıyor işte yani. O da o kadar önemli değil ama şeyden yana sıkıntı yaşıyoruz biz yani, hakemler tarafında çok sıkıntılar yaşanıyor. Öyle bize mi? Böyle bazen haksızlıklar oluyor. Bilerek yapıyorlar demiyorum da. Böyle yanlış kararlardan dolayı çok canımız yanıyor. Hmm. Hiçbir zaman bir basında yer almaz. Yani gündeme dahi gelmez. Ama o da önemli değil. Yani ben şuna inanıyorum. Hakemlerin kasıtlı olarak yaptıklarına inanmıyorum. Hata yapıyorlar ama o da maalesef bazen bizi buluyor.
Yani şimdi mesela Deniz Çoban olayını hemen ele alalım. Ciddi bir şey oldu ve Türkiye gündemine oturdu. Siz canlı yayında bilgi, röportaj yaparken geldi ve üzgün olduğunu söyledi. Biraz o zamanı, o anı bir anlatır mısınız? Maçtaki durum neydi? İstifa etmesi gerekiyor muydu? Genel şöyle bir yorumunuzu merak
şimdi
ediyorum.
Şimdi ben önce hiç oraya girmeden önce tebrik ediyorum kendisini. Herkes başka tarafa düşünebilir, çekebilir ama evet. Bence yaptığı hareket vicdanen de rahatsızsa yaptığım bana göre en doğru hareketlerden bir tanesi. Maç oynanırken bizim o maçı çok farklı kazanmamız gerekiyordu. Maalesef istediğimiz şeyi yapamadık, golleri atamadık. Kaçırdık, bayağı kaçırdık. Sonra bir penaltı olmayan bir pozisyonu hakem penaltı verdi. Ve maç bitti, ben yanına gittim. Hocam dedim, tamam dedim, bu penaltı değil dedim. Yani yok Rıza Hoca dedi, penaltı dedi. Tamam hocam peki dedik, yani yapacak bir şey yok. İçeriye girdik, maçı seyrettiğimizde hakikaten penaltı olmadığı gözüktü. Tekrar yanına gittim ben, hem öbür arkadaşlarını tebrik edeyim diye. Dedim hocam tebrik ediyorum ama dedim bakın penaltıyı biz de seyrettik. Penaltıyla alakası yok. Zaten o da görmüş. Sonra içeriye gittim. Tekrar başarılar diledim diğer maçlarıyla ilgili. İçeriye gittim ve o ara yayıncı kuruluşa çağırdılar beni röportaj için. Ben oradayken o hakem benim odaya geliyor özür dilemek için.
Deniz Çoban size evet. geliyor.
Beni orada görseydi kesinlikle yanıma gelmeyecekti ve olay kapanıp gidecekti. Neyse olay bitti. Ben yayına giderken bir baktım hoca geldi. Ben de o ara bana penaltıyı soruyor. Ben de penaltı olmadığını söylüyordum. Sonra geldi, konuştuk. Ve bir baktım önümde belirdi. Ben dedim niye geldi diye hoca. Sonra ben konuşurken yanıma geldi. Ben dedi bir şey söylemek istiyorum. Belki kariyerimle ilgili son vereceğim. Belki dedi benim için yanlış bir şey yapıyorum ama dedi ben vicdanen rahatsız oldum. İşte Rıza Hoca'nın içeri girerken üzgün halini gördükten sonra rahatsız oldum. Ben dedi yanlış yaptım. İki takıma da yanlış yaptım dedi. Ben dedi bırakmayı düşünüyorum. Ben dedim hocam niye bırakıyorsunuz? Yani herkes hata yapıyor. Biz de evet, yapıyor. Siz de yapıyor. Herkes yapıyor. O yüzden bırakmayın dedim. Biz dedim vazgeçtik. Yani ben gerçekten çok üzüldüm arkadaşımıza. Bırakmaması için çok uğraştım. Sonra bitti konuşmalarımız. Ben içeriye tekrar yanına gittim. Hocam dedim sakın öyle bir şey düşünmeyin. 1000 tane şey oluyor böyle şeyler. Yapacak bir şey yok. Önemli olan ona sadece bir tane soru sordum. Bunu dedim hocam bunu sorabilir miyim? Sor dedi. Ben dedim ki siz o penaltıyı dedim bilerek mi verdiniz dedim bize. Kasıtlı mı verdiniz? Yok dedi öyle şey olur mu? O zaman dedim rahat ol hocam. Hı hı. Yani vicdanın rahatsan evet. rahat ol. Ha. İsteyerek yapmadığım bir şey. Biz de yapıyoruz, bir sürü hata yapıyoruz. Yanlış yapıyoruz. Futbolcuyken de yaptık. Penaltılar kaçırdık.
Değil mi?
Bilerek mi kaçırdık?
Tabii
ama kaçıyor yani.
Tabii isteyerek bir şey olmaz.
Ama şimdi şey yapmayın hocam dedim ama tabii ki Merkez Hakem Kurulu'nun da onların da kendilerine göre bir şeyleri var. Gidişatları var. Hı hı. Bu durumlarda ne olur? Ne olursa olsun hiçbir hakem çıkıp öyle bir şey yapamaz. Bu dünyada ilk defa oluyor.
Evet çok büyük bir şey oldu gerçekten.
O yüzden de ben bir kere kendisini tebrik ediyorum. Şundan dolayı tebrik ediyorum. Bizim mesela geçen hafta da penaltımız verilmedi. Vermedi adam. Yapacak bir şey yok. Ya adam penaltıyı vermediği için de biz bir şey de diyemedik. penaltımız gitti. O da çıkıp özür dilerim ben penaltıyı vermedim veyahut da görmedim diyemez. Demez zaten. Çekti gitti evine. Bizim penaltı gitti, maç gitti, evine gitti. Ama bu vicdanen rahatsız olmuş. Hmm. Ben yanlış yaptım diye.
Çok nadir olabilecek bir şey.
Geldi açık açık söyledi. O arkadaş da çıksın söylesin. Öbürü de çıksın söylesin yanlış yaptım diye. O zaman olmuyor tabii ki. Bunların da kendilerine göre bir şey var. Tamam herkes hata yapıyor, çekiyor, gidiyor. Yani yapacak şey yok ama o vicdanen çok rahatsız olduğu için de onu yaptı ama bence yürekli bir şekilde davrandı. O yüzden de tebrik ediyorum. Yani.
Evet, yani baktığımız zaman tabii bu tarz olaylar, hakem hataları son günlerde çok basında çok yer almaya başladı. Konuşuluyor, hakemler tartışılıyor. Yani bunun bir çözümü ya var mı sizce? Ne yapmak lazım?
Çözümü yok ki. Sen o hataları dört büyüklerden birine yaparsan hep konuşulur. Hı hı. Ama Anadolu'dan bir takıma bizli gibi takımlara yapmadan kimse konuşmaz. Bakın hakem hataları hep büyüklerinki konuşulur.
Büyük takımların özellikle teknik adamları işte takım yani şeyi kulüp başkanları hep şikayet ediyorlar mesela. O diyor ki benim hakem hatası vardı. Öbürü diyor bize yapmadı.
Var. Herkese yapıyor hakemler hatayı. Hı-hı. Herkese yapıyorlar. Yani ama büyük takımın sesi daha çok çıkıyor. Hı-hı. Seni dinlemiyorlar bile. Ve hakemlerin bir tane şeyi var. Büyük takımlardan çekiniyorlar, korkuyorlar.
Bu gerçek mi? Bu gerçek. Böyle bir şey var mı gerçekten? Var bunu tabii. Söylüyorlar parantez içinde. Ben sormak isterim.
Bana hiçbir hakem anlatmasın onu.
Öyle
mi şimdi biz oynadığımız zaman Anadolu takımı, hı-hı, veyahut da işte Kasımpaşa, Başakşehir falan oynadığı zaman büyük takımla her zaman etkilenirler. Büyük takımı hata yapmak istemezler. Hı-hı. O hatayı yaptığı an onunla her dakika uğraşırlar. Ama sen Kasımpaşa veya da Anadolu'da bir takıma kimse yazmaz bile. Unutulur gider yani.
Yani Kasımpaşa kötü bir takım değil ki. Güçsüz bir takım değil yani.
Hayır, güçsüzlükle alakası yok. Ben işte onu söylüyorum. Kasımpaşa'yı siz alın gazeteleri basın bir kere bile duyamazsınız yani. İşte ne yapıyor? Ben bazen gazeteyi alıyorum bakıyorum ya bizim takım herkesi yazıyorlar bizim takım yok.
Allah Allah çok ilginç bir şey.
Öyle ama o gerçek. O gerçek yani.
Bu bir serzeniş o zaman.
Burada. Hayır ya benim umurumda değil. Yazsa ne olur yazmasa ne olur. Benim umurumda değil. Yani artık biz öyle şeylere doymuşuz yani. Ben onun için bu da Türkiye'nin bir takımıysa ligde de varsa yazacaksın. Olabilir Habertürk veyahut da Show veyahut da diğer kanallar onun olabilir. Hı hı. Ama sen bu takım ligin bir takımı yani.
Evet yani sonuçta bu bir şey.
Şimdi yazarlar. Beşiktaş'ta maç var ya.
Evet şimdi oraya gelelim.
Şimdi Cuma yazarlar. Yazarlar Beşiktaş maçına hazırlanıyor Kasımpaşa diye yazarlar o kadar.
Evet. Ne olacak? Beşiktaş'ta maçınız var. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi?
Ben değişik oluyorum Beşiktaş maçlarında. Bunu gizlemeye gerek yok. Hı-hı. Ama benim bir sorumluluğum var.
Tabii.
Benim için Kasımpaşa'nın galibiyeti daha önemli. Zaten bizde Beşiktaş'ta altyapıda bize öğretilen de o iş alakası. Yani işe saygı, sorumluluk. Şu anda biz buranın sorumluluğunu almışız. Her şeyimizle buraya sarılacağız.
Yenmek için elimizden geleni yapacağız diyor
yani musunuz? Yenmek için Beşiktaş'ı elimizden geleni yapacağız. Ama ya öbür türlü baktığında Beşiktaş bizim için hakikaten çok ayrı bir şey.
Evet.
Yani ben Eminönü Stadı'na girdiğimde böyle kendimi çok kötü hissederim. Kötü derken çok duygulanırım. Ben mesela Sivas Spor 4 Eylül stadına çıktığımda da öyle olurum. Benim çocukluğum da orada geçti.
Evet, siz Sivaslısınız evet. Değil mi?
Orada onun için tabii ama Beşiktaş tabii ki çok farklı benim için. Bu haftaki maçta kendi yapacak bir şey yok. Galibiyetten başka bir şey düşünmüyoruz yani.
Yener misiniz acaba?
İnşallah yenersin.
O kadar yani.
Ya ihtiyacımız var. Evet, yenmemiz gerekiyor. Hem de Beşiktaş gibi büyük bir takımı yenmek bizim için de çok önemli. Yani futbolcular için de çok önemli. İşte bir iki tane sakatımız var. İnşallah onlar yetişirse iyi bir maç olacak yani.
Öyle düşünüyorsunuz. Hazırsınız yani.
Ya hazırız. Zaten büyük maçlarda sen şey yapma. Uğraşmana bile gerek yok fazla. Futbolcu kendini hazırlıyor.
Psikolojik olarak mı hazırlıyor?
Onlar için de önemli maç bunlar yani.
Futbolcularla nasıl diyalog kuruyorsunuz? Yani en çok hangi yönünü ağır basıyor?
Şimdi şöyle benim...
Nasıl bir teknik adamsınız yani?
Ya ben futbolcularımla arkadaş gibiyimdir ama çok disiplinliyimdir. Yani kesinlikle işimden taviz vermem. Antrenmanda 1,5 saat herkesin ciddi disiplinli çalışmasını çok isterim. Hı-hı. Ondan sonra da arkadaş gibiyim. Ben mesela futbolcuma tenis oynarım, başka bir şey yaparım. Hiç sorun yok. İş ayrı o ayrı ama sahaya çıktığımız zaman hem maç olsun hem antrenmanlar olsun... Herkesin o disiplinden kopmaması gerekiyor. İşini dört dörtlük yapması gerekiyor. Onun dışında öyleyim. Ama hiçbir oyuncuma da taviz vermem. Yani şöyle, yanlış davranış olduğu zaman 1-2-3 olur, ondan sonra gerekli ne gerekiyorsa onu yaparım. Çünkü ben antrenörlük hayatımda, futbolculuk hayatımda da futbola çok büyük saygım vardı. Çok minnettarımdır ben futbola. Çünkü biz bir yerlere geldiysek futbol sayesinde geldik. Onun için de benim futbola saygım sonsuzdur.
Değil mi? Sizin özellikle çocukluğunuzu çok zor şartlarda yaşadığınızı biliniyor. Yani. Söylüyorsunuz zaten siz de.
Ben bir şey gizlemedim ki. Ben çocukluğum zor şartlarda geçti. Evet. Sivas'ta geçti. Sivas'ta istediğimiz olmadı.
Evet.
Babam buraya geldi. Biz de onun peşine geldik. Dört kardeşiz biz. Tabii burada çok zorluklar yaşadık. İnanılmaz zorluklar yaşadık.
Kaç yaşında oynuyordunuz futbol?
Ben kendim bildim bileli oynuyorum ama resmi olarak baktığımda 11-12, 13 yaşımda Beşiktaş altyapısına girdim ben.
Müthiş. Onun için bu aşk yani, Beşiktaş'a yani, değil mi? 13.
Tabii o işte 33 yaşımda da bıraktım futbolu. Sonra teknik direktörle başladım.
Biraz önce dediniz ki Kasımpaşa Spor'da futbolcularımla çok yani hem...
Bir tek Kasımpaşa değil, hepsinde.
Bütün genel. Şu anda o olduğu için onu söylüyorum. Siz tabii ki Süleyman Seba gibi bir adamın yani yanında, elinde yetişmiş bir futbolcu olarak sanıyorum ondan aldığınız bazı özellikler var diye düşünüyorum.
Ben herkesten özellik aldım. Hı hı. İşte başkanımızla, Allah rahmet eylesin, onunla da başkanlığı başladığından itibaren beraberdik. Hı hı. Ve gördüğü bütün şampiyonluklarda ben vardım. Ben de takım kaptanıydım. Hı hı. Daha çok ikimizin diyaloğu daha farklı oluyordu başkanı. Başkanımız hem çok sert hem böyle taviz vermez, öyle birisiydi. Hı hı. Tabii ki ondan da bir sürü şeyler öğrendik. Ama ben zaten hem takım kaptanlığı yapıyorsanız, kulüp başkanıysanız, ne bileyim bir yerde önemli bir yerdeyseniz, eğer liderlik vasfınız yoksa yapmanız mümkün değil. Özellikle üç büyüklerde takım kaptanıysanız o çok farklı bir olay. Hem kutsal bir olaydır hem de çok iyi bir liderlik vasfının kesinlikle olması gerekiyor. Onun için de dediğim gibi çoğu kişilerden gördüğümüz şeyleri almaya çalıştık. Görüp de almadığımız şeyler de var tabii ki.
Evet. Şimdi Türkiye özellikle şimdi yabancı takımlarla oynamaya başladı. Nasıl görüyorsunuz Türkiye'nin Avrupa bu Avrupa kupalarında oynamasını?
Şimdi eski Türkiye değiliz biz. Şu anda çok iyi durumdayız ve ben şunu iddia ediyorum. Türk futbolcusu Avrupa'da kesinlikle söz sahibidir. Her zaman söylemişizdir bunu ama bu son zamanlarda artık bir güven geldi Türk futboluna. Şu anda herkes çok iyi durumda. İşte Avrupa Şampiyonası'na katılıyoruz.
Evet.
Orada Türkiye'nin olması, inşallah orada da başarılı olması Türkiye'yi daha iyi yerlere getirir. Bence normal. Hatta daha da iyi olması gerekiyor yani. Avrupa Kupalarında 3 tane takımımız var. İnşallah 3'ü de çok başarılı olacak.
Değil mi? Galatasaray sizce eski başarısını yeniden yakalayabilecek gibi?
Bence Galatasaray takımı çok başarılı. Yani. Hı-hı. Galatasaray takımı bence boşuna uğraşıyorlar. Yani Galatasaray takımı şu anda Türkiye'nin en başarılı takımı.
Öyle mi?
Geçen sene lig şampiyonu, Türkiye Kupası şampiyonu, Süper Kupa şampiyonu. Daha ne yapsın yani? Türkiye'de bir şey kalmadı ki.
Çok fazla başarılı
olacaklar. Yani şimdi Hamza Hoca biraz kötü gidince hemen bir anda da öyle düşünmemeleri gerekiyor. Bence Hamza Hoca genç, daha çok şeyler verecek Galatasaray için. Bence sahip çıkmaları gerekiyor. Yani Hamza Hoca'ya her türlü imkanı vermeleri gerekiyor.
Değil mi? Siz de şimdi artık bir teknik adam olarak teknik adamlara destek veriyorsunuz.
Hayır, biz gerçekçiyiz. Yani evet. O benim Hamza Hoca arkadaşımız. Hı-hı. Beraber karşılıklı oynamışız. Görüşmüşüzdür. Bir kere çok kaliteli bir insan. Galatasaray Kulübü'ne bana göre layık birisi. Evet. Onun için yani böyle insanlara böyle haksızlık olduğu zaman tabii ki bir karşı geliyoruz. Ama bu yabancı da olsa aynı şeyi yaparız. Ben mesela hiç yerli antrenörle çalışmadım oyunculuk hayatımda. Hep yabancılarla çalıştım. Onun için de yani kimin hakkıysa onu vermek gerekiyor. Sahip de çıkmak gerekiyor.
Değil mi? Peki şimdi teknik adamlık yapmaya devam ediyorsunuz. Böyle devam etmeyi düşünüyor musunuz? Başka hedefleriniz ya da yapmak istediğiniz başka bir şeyler
var
mı?
Benim var. Hedeflerim var. Şöyle ben bir kere... Yani futbolda bir kere inanılmaz yıpranıyorsunuz. Hele teknik direktör olursanız daha çok yıpranıyorsunuz.
Adrenalin yüksek değil mi? Yani sürekli
her hafta. Her şeyinizi kaybedebiliyorsunuz. Yani böyle stres, sıkıntı, bir sürü şey. Futbolculuk hayatınız da sana bağlı kişisel olarak. Yani evet. Bireysel bir şey orada. İyiysen oynuyorsun, iyi değilsen oynamıyorsun ama öbür tarafta da futbolcuları uğraşıyorsun. Ne bileyim yönetimle uğraşıyorsun, basınla uğraşıyorsun, her şeyle uğraşıyorsun.
Her
ve
şey, evet.
Sahaya bir 11 çıkarıyorsun. Bu 11 artık belli bir şeyden sonra senin elinde durmuyor.
Evet,
o artık onun sahada yapacağına bağlısın. İstediğin
çünkü
kadar,
bırakmış oluyorsun.
İstediğin kadar taktik ver, her şey ona bağlı. Onun için de yani elinde yapacağın fazla bir şey yok. Belli bir şeyden sonra da zaten ayrılman gerekiyor. Hem teknik direktörlükten, önce futbolculuktan, sonra teknik direktörlükten. Ama benim daha çok uzun bir yolum olduğuna inanıyorum. Hı hı. Yani benim en büyük hedeflerimden bir tanesi yurt dışı. Hı hı. İnşallah birkaç sene içinde de onu gerçekleştirirsem en mutlu insanlardan biri olacağım.
Yurt dışında bir takımı mı?
Evet, evet, oraya gitmek istiyorum. Ben ondan sonra da tabii ki Beşiktaş'a döneceğim. Ama farklı bir şekilde dönmeyi düşünüyorum.
Ooo yani. Burada flash flash yapalım o zaman.
Yok, o farklı bir şekilde döneceğim. Yani
farklı başka bir şekilde. Birazcık şekilde. İpucu alabilir miyiz?
Yok, şimdilik düşünme safhasındayız inşallah. İyi
görüşmeleriniz
bir şey
var mı Beşiktaş'ta?
Yok, Beşiktaş'ta sürekli görüşüyorum. Her zaman yani, değil mi? Geçen hafta Fikret Başkan'la beraberdik. Bir açılışta oturduk, sohbet ettik. Benim aram iyidir. Babasıyla da çok iyidir. Allah rahmet eylesin. Bizim yöneticimiz de ben oynadığımda.
Evet.
Yani iyi Beşiktaşlıdır Fikret Başkanı.
Fikret Başkanı bir çağrı yapar mıyız sizin aracılığınızla? Konuşmuştum gerçi, gelecek bize.
Gelir yani, yok, benim söylememe gerek yok, o kendisi gelir zaten, hiç kimseyi kırmaz.
Zaten sağ olsun.
Her türlü yardım
bekliyoruz onu Beşiktaş Radyo'da. Konuk edeceğiz inşallah. Eski futbol oynadığınız zamandaki arkadaşlarınız, onlar da çok özel sizin için. Görüşüyor musunuz hepsiyle?
Şimdi şöyle, tabii ki hepsinin artık kendine göre bir işi, bir hayatı var. Hı hı. Ama görüşmeye çalışıyoruz arkadaşlarımızla. Bizim Beşiktaş'ta Futbolcular Derneğimiz var. Hı hı. Zaman zaman orada bir araya geliyoruz. Zaman zaman her hafta futbol oynuyor arkadaşlarımız. Orada görüşüyoruz.
Siz de oynuyor musunuz?
Tabii tabii. Hala? Zaman zaman biz de gidiyoruz. Tabii antrenmanımız falan olmadığı zamanlar. Yani oradaki arkadaşlık iyi. Ama bana göre biraz daha kenetlenmek gerekiyor, ama dediğim gibi herkesin hakikaten yoğunlar.
Evet, evet.
Bazı arkadaşlarımız işte antrenör, biraz önce söyledim, önce Sergen'le karşılaştık Sivas.
Evet.
Arkadan Bursa'yla karşılaştık Ertuğrul'u. İşte Ankara'ya gidiyorsun Mehmet.
Değil mi? Hepsi arkadaşımız.
Antep'te Mutlu var. Yani daha da antrenörlük yapmayan ama yapacak olan arkadaşlarımız var. Yani çok güzel onları orada görmek. Bir de beraber mücadele ettiğin arkadaşınla şimdi karşılıklı mücadele ediyoruz.
Nasıl bir duygu?
Çok güzel. Maçtan önce muhabbet ediyoruz, konuşuyoruz, ediyoruz.
Yeneceğim
sizi. Soruyor. Yok öyle. O maça yok, hiç girmeyiz biz. Hiç bizim. Ondan sonra maça çıkıyoruz. O kendi takımı uğraşıyor. Biz kendi takımımız uğraşıyoruz. Maç bitiyor, birbirimizi tebrik ediyoruz. Haydi dur.
Artık çok kısa bir süremiz var. Programı bitireceğim ama sormak istiyorum özellikle. Böyle geçmiş zamanlarda oynadığınız zaman böyle unutamadığınız, en böyle aklınızda kalan bir anı paylaşın bizle desem. Ya
ben de çok var. Yani şöyle
bir tane bir şey, yani en sizi etkileyen.
Ya benim en çok etkileyen işte Beşiktaş takımında çalışırken Fenerbahçe'ye 4-3 yendiğimiz, kaleye Panku'yu geçirdiğim bir maç vardı benim antrenörlüğümde. O maç çok unutamadığım bir maçtı. Ve ben yine antrenörüm Denizli Spor'da Avrupa Kupalarına gittiğimizde 3-4 tane takım elediğimiz o zamanlarımız vardı. Çok güzel. Yani her gittiğim yerde güzel anılarım var futbolla ilgili. Zaten benim anım hep futbolla ilgili, yani sporla ilgili. Bütün hayatımızda olduğu için tabii ki. Burada da onu konuşuyoruz.
Aynen olsa. Tabii sizinle.
Ama ben Beşiktaş'ın her formasını giymek benim için çok büyük anıydı. Tabii milli takımla farklı.
Değil mi? Milli takımda da.
Tabii. Ya ben şöyle söyleyeyim. Ben futbolculukta ne hayal ettiysem hepsini gerçekleştirdim.
Bu çok önemli bir söz. Yani oyuna, ne hayal ettiysem hepsini gerçekleştirdim.
Ben Beşiktaş'ta oynadım. Milli takım, Beşiktaş'ın kaptanlığını yaptım. Milli takımda oynadım. Milli takım kaptanlığını yaptım. En çok istediğim bir şey vardı. Dünya Karması'nda oynamak.
Dünya Karması'da.
Ben de onda oynadım. Onda da bana katkısından dolayı Ali Şen'e, Fenerbahçe Başkanı Ali Şen'e de çok teşekkür ediyorum. Onun sayesinde gittim.
Oldu,
o ön ayak olmuştu. Ona sormuşlar Türkiye'den kim gelir diye. O da demiş Rıza gelir Beşiktaş'ta.
Başka isim olmaz.
Yani sağ olsun. Evet. Ben sabah antrenmana giderken, antrenmana hazırlanırken bir telefon geldi. Dünya Karması'na gideceksin diye. Dedim, nereye gideceğim ben dedim. Bizim İhsan Kalkalan baş yöneticimiz de dedi ki Münih'e gideceğiz dedi. Ne zaman abi, ben antrenmana gidiyorum dedim. Bugün dedi bana.
Bugün?
Yani, evet. Antrenmana gideceğim ve öğlenin özel uçakla beni şeye getirdiler, Münih'e getirdiler ve dünyanın en ünlü oyuncularla.
Kimler vardı?
O zaman işte Van Basten vardı, Gullit vardı, yani o zamanın ünlüleri. Hı hı. Ve bu Dünya Karması çok önemliydi. UNICEF'in yaptığı bir Dünya Karması'ydı. Hı. Alman milli takımına karşı oynadık. En az 80 bin kişiye karşı oynadık.
Nasıldı maç?
Maç güzeldi. Benim maçımdan zaten ben rüyana
gittim. Gol attınız mı? Ben bilmiyorum.
Yok, onu. Ben sonra ikinci yarı girdim.
İkinci yarı.
İkinci yarı girdim. Hı. İyi de oynadım. Hatta o maçtan sonra teklif de geldi yurt dışından.
Öyle mi?
Ama ben
Beşiktaş'ı hiç bırakmadınız
yok,
değil mi?
Yok, bırakmadım hiç.
Bu çok büyük. Ya, o zaman sizin çok duygulu bir insan olduğunuzu ben buradan çıkarıyorum. Hayır,
ben niye bırakayım ki Beşiktaş'ın? Evet. Yani nereye gideceksin ki Beşiktaş'tan hani, başka?
Ay,
Beşiktaş'tan başka gideceğin yer Avrupa olur.
İşte ona Avrupa'dan
gerek,
hani.
Gerek duymadım.
Beşiktaş'ı bırakıp gitmem.
Bana buradan teklif geldi. Yok dedim ben Beşiktaş'ı bırakmam dedim. Ben takım kaptanıyım. Ben en büyük takımlardan.
Daha
bir
olsun,
tanesi Beşiktaş daha ne olacak dedim. Çok da mutluyum dedim. Yani gidip niye ben birinin öbür formaları giyeyim tekrar?
Ama şimdi mesela sizin yerinize başkası olsaydı belki giderdi işte. Siz onu...
Ben o grubun gideceğine inanmıyorum.
Hmm.
Yani kendileri gitmezler ama maalesef o zaman şartlar değişti. Benden sonra bazı arkadaşlarımız başka kulüplere gittiler, başka yerde oynadılar. Bence o takımın bence gittiği yere kadar gitme. Ama futbolda biliyorsunuz dün yok.
Aynen.
Bugün iyiyseniz iyisiniz.
Ama hayatın genelinde öyle bir şey olması lazım zaten. Bugün nasıl? İyiyseniz, bugün yani önemli dediğim.
Zaten hayatta öyle yani.
Evet.
Geçmişte kimsenin uğraşmaması gerekiyor.
Değil mi?
Bir hedefin varsa ona göre çalışmalıyım.
Bir tane son soru soracağım. Biraz önce dediniz ki futbolda hayatımda ne istediysem, ne hayal ettiysem oldu dediniz. Nasıl oldu bu? Nasıl yaptınız bunu?
Çalışarak.
Sadece çalışarak ve hedef koydunuz. O öyle mi?
Şimdi bir tane hedefin varsa bu hedefe giden yollar bellidir.
Hı hı.
Bu hedefe giden yolları sen tek tek çıkarırsın.
Bu iyi dinlesin dinleyicilerimiz. Yani, çok önemli bir şey bu ya gerçekten.
Hayır, bunları tek tek çıkarırsın.
Hı hı.
Ona göre bir hedef yolunu çizersin. Ama bizim futboldaki en önemli şey çok çalışman gerekiyor. Hı hı. Kendini geliştirmen gerekiyor.
Hı hı.
Teknik direktörünü can kulağıyla dinlemen gerekiyor. Onun hı hı. ne istediğini yapman gerekiyor.
Hı hı.
Bu. Ve ama en önemli şey bu işteki en önemli şey.
En önemli şey.
İşini sevmen gerekiyor.
Evet.
Eğer işini sevmiyorsan bence hiç uğraşma.
Tamam.
Çünkü bazı arkadaşlarımız yetenekliler ama sevmedikleri için veyahut da başka yerlere de kaydıkları için kendi kendine Allah'ın verdiği çok güzel şeyi mahvediyorlar.
Değil mi?
Onun için de yani tamam hayat 34'ten 35'ten sonra da var.
Elbette.
O zamana kadar oyna. Futbolunu çok iyi bir birikim yap. Bu birikim para değil. Para değil. Birikim insan kalitesi olarak sevilen biri ol.
Amin.
Disiplinli biri ol. Ki 35'ten sonra da başka işler yap.
Başka
yani.
Evet. Yani. Sen o yüzden... Çok güzel yapmışsınız.
Hayır gerçekten. Futbol zaten benim anlamadım. Ben futbolcularda şunu hayrediyorum arkadaşlarım. İnsanlar spor salonlarına gidiyorlar. Fitness'a gidiyorlar.
Evet.
Bir sürü şeyi para veriyor.
Gidiyorlar.
Evet. Sen hem para alıyorsun. Günde 1,5 saat antrenman yapıyorsun. Evine gidiyorsun.
Evet.
Haftada bir maç oynuyoruz. Ha, stres sıkıntı var. Her işte var.
Normal aynen.
İş adamında bile sıkıntı stres var. Ne olacak? Piyasa
tabii,
ne olacak?
Daha bile kötü.
Bu öyle değil.
Sevdiğin
bir kere
şey
sağlıklı
yapıyorsun.
Kalıyorsun.
Evet.
Her şeyden önce. Ve de biliyorsunuz sezon başı bütün herkes, oyuncular, teknik direktör, herkes dahil bir check-up'tan geçersin.
Evet,
sağlığın açısından da.
Aynen.
Ve spor yapıyorsun.
Yani
ya bunun kıymetini bilmen gerekiyor yani. Onun için de yani bu işi sevmen gerekiyor. Sevmezsen olmaz. Tabii ki bunun zor günleri de olacak. Zorluk yaşamadan iyinin kıymetini bilemezsin. Onun için de bunu da zaman zaman yaşayacaksın.
Valla çok güzel. Tam aslında hayat dersi gibi oldu bunlar.
Gerçekten
çok önemli.
Öyle zaten bizim futbol hayata benziyor. Yani.
Çok güzel. Aslında vaktiniz olsa ben devam edeceğim ama vaktimiz yok. O yüzden
tamam,
sizin işiniz olduğu için ben programı sonlandırmak durumundayım. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
Teşekkür
Beşiktaş'a şuradan ne diyeceksiniz? Cuma günü maçımız var.
Vallahi Beşiktaş'a ben her maçında başarılar diliyorum. Yani inşallah çok çok iyi yerlere gelirler. Gelmemeleri için de bir neden yok. Çünkü Beşiktaş benim zaten söylememe gerek yok. Benim için bambaşka bir şeydir.
Evet.
Ben öncelikle Beşiktaş'a çok çok çok başarılar diliyorum. Yani bütün taraftarlarımızı da selamlıyorum.
Çok teşekkür ediyoruz.
Teşekkür ederim.
Tekrar teşekkür ediyorum.
Sağ olun.
Görüşmek üzere.
Görüşürüz.
Tekrar.
Ben Vedat Okyer, Beşiktaş Radyosu'nun açıldığını duydum. Hayırlı uğurlu.
Efendim ben Orhan Kural, sizi sevgiyle selamlıyorum.
Ben Kemal Ulusu, her şey Beşiktaş için.
Ben Jeoptik Profesörü Ahmet Ercan, Radyo Beşiktaş'ı dinliyorum.
Ben İhsan Kalkavan, Beşiktaş'ı ve Radyo Beşiktaş'ı çok seviyorum.
Ben İlker Ateş. Bir radyocu, bir gazeteci olarak da böyle bir yayın kuruluşunun.
Ben Yalçın Karadeniz.
Ben Hayri Ülgen, Radyo Beşiktaş'ın kurulmasına çok sevindim. Ben artık onları dinlemekten büyük zevk keyif alacağım.
Ben Sanlı Saralioğlu. Radyo Beşiktaş'ta buluşmak üzere. Radyo Beşiktaş'ı kaçırmayın. İzleyin, dinleyin.